Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Yeni bir insan bu programıyla daha karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda çok kıymetli hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç bulunuyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
Malumunuz bizler Erkam Radyo'da bu programda insana dokunan sımsıcak programlar yapmaya gayret ediyoruz. Böyle gerçekten üzerimize tesiri olacak, gönlümüze dokunacak programlar yapmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda bu hafta da yine önemli bir konuyla huzurlarınızda olmak istiyoruz. Konumuz kendimiz. Evet, bu hafta kendimizi konuşacağız. Kendimizle ilişkilerimizi konuşacağız. Kendimizi tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Kendimizle ne kadar alakalıyız? Bu konuyu enine boyuna masaya yatırmak, gündeme getirmek istiyoruz. Çünkü bu hayat telaşesi içerisinde hakikaten belki çok savruluyoruz, dağılıyoruz, koşturuyoruz, aklımız bir yerlere gidiyor. Ama en çok da ihmal ettiğimiz kendimiz olabiliyoruz. Kendimizle ilişkilerimiz olabiliyor. Bugün sizler adına klinik psikolog Mehmet Dinç hocamıza şu soruyu sorarak programı başlatmak istiyorum. Hocam, kendimizle iletişimde nereden başlamak gerekiyor? Bu konuya nasıl girmek gerekiyor? Bugün bizleri bu konuda aydınlatır mısınız?
Evet, kendimizle iletişimde ve ilişkide en temel mesele insanın kendini tanıması, bilmesi. Bu noktada hem Doğu kültüründe hem Batı kültüründe insanın kendini tanıması ile alakalı çok temel sözler söylenmiştir. Bununla alakalı bizim tasavvuf kültürümüzde kendini bilen Rabbini bilir en temel ölçü olarak konmuştur. Bu Avrupa medeniyetinin temellerini oluşturan Roma'da da o büyük tapınakların üzerinde çok uzaklardan görünecek şekilde kendini bil yazan yazılar yazılmıştır. Dolayısıyla insanın kendiyle ilişkisinde ve iletişiminde ilk adım insanın kendini bilmesidir. Kendini bilmenin tabii birçok boyutu var ama biz en basitinden, ilk adımından başlarsak şunu söyleyebiliriz. Hayat bir yolculuk, bir yola çıkmak gibi düşünmek lazım. Yani bir yerden başlıyoruz, bir yere gidiyoruz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir yolcu gibi ol buyuruyor. Bir yolcu gibiyiz bu dünyada. Bir mesafemiz var, bir yolumuz var. O yolda bir süre yürüyeceğiz. Bu yolu yürürken dikkat etmemiz gereken önemli bir şey var. O da şu. Mesela bir insan arabasıyla yola çıktığında şunu bilmesi lazım. Bu arabam nasıl bir araba? Markası nedir? Modeli nedir? Lastiği nasıldır? Lastiğin havası nasıl olmalıdır? İyi durumda mıdır? Değil midir? Suyu var mıdır? Benzini var mıdır? Silecekleri çalışıyor mudur? Vesaire. Niçin? Çünkü ne kadar iyi bilirse o kadar rahat bir yolculuk yapacaktır. Yoldaki problemlerle başa çıkması, yoldaki problemleri anlaması o kadar kolay olacaktır. Yani yolda gidiyor, hızlı mı gideyim, yavaş mı gideyim? Tamamen arabanın performansına bağlı. Arabanın performansını bilmezse, arabayı tanımazsa hızlı mı yavaş mı gideceğini bilemez. Dolayısıyla yanlış şeritte yanlış bir yolculuk yapar. Belki kazalar yaşar bundan dolayı. Veya arabadan bir ses geliyor. Neden ses geliyor acaba? Bu arabada bu ses normal mi değil mi? Hız yapınca böyle olması doğal mı değil mi? Bunu bilmesi lazım. Veya benzinin var mı yok mu? Çok kritik bir şey. Veya karlı bir yerden geçiyor. Camlarını silmesi lazım. Silecek çalışıyor mu? Veya su kullanması lazım. Suyu var mı? Vesaire. Çok çok çok örneklendirebiliriz bunu. Nasıl normalde bir yolculuk yapan, arabayla yolculuk yapan insan bu kadar detaylı bir şekilde yolculuk yaptığı arabayı bilmesi lazımsa doğru bir yolculuk yapabilmesi için, sıkıntısız, sağlıklı bir yolculuk yapabilmesi için, insanın da bu hayatta kendiyle yolculuk yaparken kendini o kadar detaylı bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki ben benzinle mi çalışıyorum, mazotla mı çalışıyorum? Mesela benzinle çalışan bir arabaya mazot koyun, araba bozulur. Mazotla çalışan bir arabaya benzin koyun, araba bozulur. Dolayısıyla insan bakacak, benim yakıtım ne, güç aldığım kaynaklar neler, nasıl yola çıkıyorum, yola çıkarken neyden güç alarak ben devam edebiliyorum? Ya da benim görüşümü, bakışımı temizleyecek, bakışımı düzeltecek sileceklerim neler, ne sıklıkta onları kullanmalıyım? Bu sileceklerimi sağlıklı çalıştırabilmek için bünyemde suyum var mı? Ve bu su ne? Yani neyi kullanırsam daha güzel bir bakışa, daha doğru bir bakışa sahip olabilirim. Veya benim hızım ne kadar güvenli, hangi hız limiti benim için güvenlidir, hangi hız limiti benim için güvenli değildir, ne hızda gitmeliyim? Çok mu hızlı gidiyorum acaba, çok mu yavaş gidiyorum? Doğru mu yerde gidiyorum, yanlış yerde mi gidiyorum? Veya işte lastiklerim olması gereken havada mı, olması gereken havaya mı sahip, olması gereken havaya sahip değil mi? Bütün bunları basit bir yolculuk için, bir gün sürecek, iki gün sürecek bir yolculuk için düşünüyoruz da 60 yıl, 70 yıl sürecek ve bu yolculuğa göre hesabını vereceğimiz ebedi bir hayat için, bu kadar kritik bir öneme sahip bir yolculuk için bunları düşünmemiz lazım. Yani ben Mehmet Dinç olarak, siz Süleyman Rakip Yazıcılar olarak, dinleyicilerimiz Ali, Ayşe, Fatma, Mehmet olarak bir bakacaklar. Ben bu hayat yolunda nasıl bir performans sergileyebilirim? Benim bu hayat yolunda sahip olduğum özellikler neler? Hangi özelliklerde bu yola çıkmalıyım? Yani bakıyorsunuz, arabayı boş verin. İnsan yürüme amacına göre ayakkabı giyiyor. Koşu ayakkabısı farklı, yürüme ayakkabısı farklı, toplantı ayakkabısı farklı. Niçin? Toplantı ayakkabısına, toplantıya koşu ayakkabısıyla gidemezsiniz. Garip olur. Veya koşuya toplantı ayakkabısıyla gidemezsiniz. Dolayısıyla insanın hayattaki amacına göre ne yapacağını, nasıl bir süreç izleyeceğini, bu süreci izlemesi için hangi özelliklere, hangi güçlere, hangi güçlüklere sahip olduğunu bilmesi, ona göre vaziyet alması lazım. Burada işte temel bir şey var. O da şu. Bir, benim isteklerim neler? Bu dünyada ne yapmak istiyorum? Nasıl yapmak istiyorum? Amacım ne? Nereye gidiyorum? Bu yolculuğun sonunda 10 sene sonra, 20 sene sonra nereye varmak istiyorum? Kısa vadeli düşünmemek lazım. Yani buradan Ankara'ya giden bir insan bütün benzinini, bütün sileceğini, her şeyini Pendik'e göre ayarlamaz. Niye? Pendik küçücük bir ara istasyon. Tamam, oradan benzin alma ihtiyacı varsa alalım ama bütün her şeyi ona göre ayarlamayız ki. Çünkü bulup bulamama ihtimalimiz var, olup olamama ihtimali var. O yüzden öncesinden, yola çıkmadan önce her şeyi ayarlamak durumundayız. Dolayısıyla hepimiz hayatımızda, yolculuğumuzla alakalı bir kendimizi gözden geçirelim. Ne durumdayız? Yolda doğru bir şekilde gitmek için, sağlıklı bir şekilde gitmek için gerekenler bizde var mı? İstediğimiz yola doğru mu gidiyoruz? Amaçladığımız yola doğru mu gidiyoruz? Yoksa zikzaklar mı çiziyoruz ya da bambaşka bir rotanın peşinde miyiz? O yüzden rotanın belli olması, hedefin belli olması çok önemli. Her insan soracak kendine. Ben 20 yaşında bir insanım, 30 yaşında bir insanım, 40-50 yaşında bir insanım. Yolculuğum nefes alıyorsam, hayatım devam ediyorsa ediyor. Az yolum kalmış, çok yolum kalmış. Kimse bilemez, Allah bilir. Ama nereye gidiyorum meselesi çok önemli. O yüzden nereye gittiğimize dair günlük hayatımızı bir kontrol edelim. Nereye gidiyoruz biz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Her gün şu şekilde giden bir insan, şu hızda giden bir insan nereye varır? İstediği yere varır mı, varmaz mı? Bunu ciddi şekilde sorgulamamız lazım. Öbür türlü herhangi bir yere gitme amacımız yoksa ne hız yapabiliriz ne de hedeften motive olabiliriz. Niye? Hedefim yok, amacım yok ki, nereye gideceğim bilmiyorum. Nasıl motive olayım ben? Nasıl dört gözle bekleyeyim yolculuğun daha da ilerlemesini, yolculuğa devam etmeyi? Nasıl dört gözle bekleyeyim yarınki günü? Bakıyorsunuz insanlar günlere karşı ciddi bir duyarsızlık içindeler. Aylara karşı ciddi bir duyarsızlık içindeler. Yıllara karşı ciddi bir duyarsızlık içindeler. Öylesine geliyor, geçiyor hayat. Niçin? Beklediği bir şey yok ki. Nereye gittiği belli değil. Dolayısıyla yarının gelmesi onu hedefine yaklaştırdığı için heyecanlanmıyor. Öteki ayın gelmesi hedefin olmadığı için heyecanlandırmıyor. Dolayısıyla ilk başta bu hedef meselesi, yolun nereye gittiği meselesi, hangi yola girdiğimiz meselesi çok önemli. İkincisi, tamam, ben bir yol belirledim, bu yola gidiyorum. Bu yolda ne hızla gitmeye müsaitim ben? Yani burada iki tane şey var. Bir tanesi, benim yapım çok hızlı gitmeye müsait, yavaş gidersem ziyan etmiş olurum kendime. Doğru, hızlı gidelim. Ama hangi hız tehlikelidir, hangi hız tehlikeli değildir, ona da bakmak lazım. Bir. İkincisi, hız derken, trafikte makas yaparak, onun bunun önüne geçerek, emniyet şeridinden giderek hız yapmaktan bahsetmiyoruz. Niçin? Çünkü bu yolculuğu ben doğru bir şekilde, namuslu bir şekilde, kimsenin hakkına girmeyecek şekilde yapmam lazım. Dolayısıyla ben hız yapacağım diye makas atarsam, emniyet şeridinden gidersem, başkasının canını tehlikeye atarsam yine orada problem var. Hız yapacaksam güvenli bir şekilde kendimi de başkasını da riske atmadan hız yapacağım. Hayatta da böyle. Ben hızlı gitmek istiyorum. Bir yerlere çabuk varmak istiyorum ama bu hızım hiçbir şekilde kimsenin hakkına girerek olmaması lazım. Doğruları çiğneyerek olmaması lazım. Yanlış yollara saparak olmaması lazım. Ne kadar kısa olsa da yanlış yola sapmamak lazım. O yüzden kendimizle alakalı ikinci olarak bilmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken şey, hedefime gitmek istiyorum. Ne kadar hızlı gitmek istersem isteyeyim, bu isteğim beni yanlış şey yapmaya sokmayacak. Kemalat ile kemalat olmaz diyor büyükler. Kötü aletle, yanlış aletle doğruluk, bilgelik, olgunluk olmaz diyor. Dolayısıyla biz hedefimize varacaksak doğru bir şekilde varmak zorundayız. Yanlış bir şekilde, yanlış yollardan değil. Bir diğer mesele, üçüncü olarak dikkat etmemiz gereken şey, benim ilgim, yeteneğim nedir? Ben bu dünyada nasıl bir arabayım? Mesela bazı araba vardır, hız arabasıdır, yarış arabasıdır. Bazı araba vardır, seyir arabasıdır, keyif arabasıdır. Yani o arabayla sol şeritte gidemezseniz, o arabayla sağ şeritte gideceksiniz. Doya doya, etrafı temaşa ede ede yavaş yavaş gideceksiniz. Mesela benim öyle bir arabam vardı. 72 model bir Volkswagen arabam vardı. Yani o arabayla 80 yapmak bayağı zor bir iştir yani. O arabayla 80 falan yapılamazdı. En azından benimkiyle yapılamazdı.
Kapasitesinin dışı.
Kapasitesinin dışı. Dolayısıyla tutup o arabayı 80 yapacağım diye zorlamaya gerek yok. Başka bir araba vardır, yarış arabasıdır. O arabayla da 40'la gidilmez. Dolayısıyla insan bakacak, ben ilgi olarak, yetenek olarak, kapasite olarak, kabiliyet olarak nasıl bir arabayım? Ona göre kendini konumlandıracak. Bazı insan önde gitmesi gereken yarış arabasıdır. Bazı insan kenarda gitmesi gereken seyir arabasıdır, keyif arabasıdır. Ama ikisi de kıymetsiz değil. İkisinde farklı özelliği var. İkisine de ihtiyaç var. İkisi de güzel. İkisinin de müşterisi var. İkisi de var olması gereken arabalar. Dolayısıyla hiç kendimizi kötü hissetmeden objektif bir şekilde bakalım. Benden ne olur? Şimdi çok yanlış bir şekilde Türkiye'de kopyalama meselesi var. İnsanlar kendilerini tanımadıklarından, bilmediklerinden doğruyu kopyalayarak öğrenmeye çalışıyorlar. Nasıl bir ortama girersiniz, herkes oturuyorsa siz de oturursunuz. Herkes ayaktaysa siz de ayağa kalkarsınız. Herkes sağa dönüyorsa siz de sağa dönersiniz. Niye? Herkes öyle yapıyor. Ama o ortam bilen, tanıyan bir insan, o ortamın usulünde oturmak yoksa oturmaz. Ayağa kalkmak yoksa ayağa kalkmaz. Ya da kendinden beklenen oturmak değilse oturmaz. O ortamda kendinden beklenen neyse ona göre davranır. Bu da kendini bilmesi, kendinden beklenebilmesiyle alakalıdır. Şimdi bakıyorsunuz, insanlar hayatta kendilerini bilmedikleri için, kendilerinden bekleneni bilmedikleri için herkes taklit ediyorlar. Herkes ne yapıyor? Mesela şimdi siyaset furyası var. Yani böyle bir insan biraz güzel konuşsun, biraz öne çıksın, biraz bir yerde başarılı olsun. Hadi seni siyasette görelim, hadi milletvekili ol falan. Tamam da yani bir yerde iyi diye her yerde iyi demek değil ki. İyi bir akademisyen iyi bir siyasetçi olacak değil ki. İyi bir tüccar iyi bir siyasetçi olacak değil ki. Bir de siyaset ulaşılabilecek en yüksek makam mevki değil ki. İnsan akademisyenlikte de çok kıymetli bir insan olabilir. Çok kıymetli bir yer teşkil edebilir. Tüccarlıkta da çok kıymetli bir yer teşkil edebilir. Sivil toplumda da çok kıymetli bir yer teşkil edebilir. İlla herkes iyi bir şeyler yaptı diye siyasette var olacak diye bir şey yok. Ama maalesef bu hedefler bilinmediği için, insanların ilgisi, kapasitesi kendilerin tarafından fark edilmediği için herkes birbirini kopyalıyor. Biraz ben iyi bir şeyler mi yaptım? İyi bir şey yapan herkes, öne çıkan insan ne yapıyor? Hemen siyasete giriyor, ben de siyasete gireyim şeklinde bir algı oluşuyor. Ama siyasete girdikten sonra o insanın eskiden gösterdiği başarı, performans maalesef köreliyor. Eskisi gibi olamıyor. Yeni varlığında da işe yaramaz hale geliyor. Yeni bir şeyler yapamaz hale geliyor. Yeni bir şeyler üretemez hale geliyor. Sadece bir koltuğu işgal etmiş oluyor. Kendi de mutsuz, kendinden hizmet alan insanlar da mutsuz. Kendinden beklenti sahibi olan insanlar da mutsuz. Bu doğal bir şey. Niçin? Çünkü o parça oraya uygun değil. Ama o parçanın oraya uygun olup olmadığını anlamak için o parçanın ne olduğunu ilk başta bilmemiz, tanımamız gerekiyor. Dolayısıyla insan bu dünyada bakacak, ben ne yapıyorum, ben ne işe yararım, ben hangi malzeme olabilirim, nasıl bir çalışma yapabilirim vesaire diye insanları kopyalamayacak, kendini kopyalamaya çalışacak. Kendini yeniden üretmeye çalışacak, kendini yeniden oluşturmaya çalışacak, kendi hedefini, planını çizmeye çalışacak. Bir diğer mesele kendiyle iletişimi meselesi. Yani kendini tanıması bir mesele. Onu anlatmaya çalıştık. İkincisi kendiyle iletişimi meselesi. Kendiyle konuşması meselesi. Kendiyle nasıl iletişim kuruyor? Ne kadar iletişim kuruyor? Ne sıklıkta konuşuyor? Yani nasıl bir insan değer verdiği insanlarla, önem verdiği insanlarla, kendisine faydalı olacak ya da kendisine faydalı olacağı insanlarla düzenli konuşması lazımsa, kendiyle de kendisine faydalı olmak, kendisinin faydalı olması için düzenli konuşması lazım. Yani ben kendimle iletişim kuracağım, kendimle konuşacağım, kendimle yalnız kalacağım, kendimle vakit geçireceğim, kendi kendimi bir düşüneceğim, nereye gidiyorum, ne yapıyorum, nasıl yapıyorum, iyi gidiyor muyum vesaire gibi. Çok anlattığım bir hikaye vardır, radyoda daha önce de anlattım.
Buyurun hocam.
Kızılderililerin çok sevdiğim bir hikayesi vardır. Bir tane batılı Kızılderilileri merak etmiş, bu adamlar nasıl yaşıyor diye. Onların peşine takılmak için izin istemiş. Olur demişler, takıl ama bizim yolumuz biraz zor bir yoldur. Yani ciddi yorulursun fark etmez demiş. Ben demiş takılacağım peşinize. Peki çölde yürüyorlar. Yani bir yerden bir yerlere gidiyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar, seyyar. Yani bir yerleşik bir hayatları yok, arabaları yok vesaire. Oradan oraya, oradan oraya gidiyorlar. Giderlerken gidiyorlar, duruyorlar. Adamcağız bakıyor şimdi, not alıyor bir yandan. Şöyle yürüdük, böyle gittik, şunlar oldu falan. Durduk. Niye durduk? Bilmiyor, bakıyor. Birisinin bir ihtiyacım vardı, yok. Yemek mi yiyoruz, yok. Dinleniyor muyuz, yok. Duruyoruz, niye duruyoruz? Duruyorlar öyle. Bir süre sonra yürümeye devam ediyorlar. Yürüyorlar, duruyorlar. Niye durduk? Yine sebep yok. 1, 2, 3, 5. Adam en son merak ediyor. Gidiyor diyor ki kabilenin reisine, ya diyor biz diyor ara ara duruyoruz. Neden duruyoruz diyor. Diyor ki duruyoruz çünkü hızlı hareket ediyoruz. Ruhlarımız bize yetişemiyor. Ruhlarımız geride kalıyor. Bekliyoruz ki ruhlarımız bize yetişsin. Ne yaptığımızı, niçin yola çıktığımızı, hedefimizin ne olduğunu, amaçlarımızı bize tekrar hatırlatsın. Bizim çok hızlı bir şekilde yaşıyoruz. Siz programda önce dediniz ya haftalar çok hızlı bir şekilde geçiyor diye. Hakikaten haftalar, aylar, hatta yıllar çok hızlı bir şekilde geçiyor. Ara ara durmamız lazım. Yahu ben nereye gidiyorum? Ne yapıyorum? Doğru bir şey mi yapıyorum? İstediğim bir şey mi yapıyorum? Yapmam gerekeni mi yapıyorum? Yapabileceğim şeyi mi yapıyorum? Yapabileceğim şeyin peşinde miyim? Yola çıkarken bu amaçla mı çıktım? Bu hedef için mi çıktım? Yoksa yolu şaşırdım mı? Yolu saptım mı? Düzeltebilir miyim? Doğrultabilir miyim? Dönüştürebilir miyim yeniden kendimi? Bir bakması lazım. Ruhunu bir dinlemesi lazım. Ama ne kadar seyrek dinlerse ruhunu, düzeltmesi, toparlaması kendini o kadar zor olur. Ne kadar sık dinlerse o kadar kendini ayar altında tutması, doğru yolda tutması mümkün olur. O yüzden sık sık kendimizle baş başa kalıp ben nereye gidiyorum, ben ne yapıyorum diye. Büyükler tefekkürü çok önemsiyorlar, çok tavsiye ediyorlar. Ne diyor, nedir tefekkür? İnsanın kendi kendine oturup düşünmesi. Ne oluyor? Ne yaşıyorum? Ne yapıyorum? Şu nedir? Bu nedir? Hayatı anlamlandırması, kendini anlamlandırması, kainatı anlamlandırması, kendiyle baş başa kalması. Tefekkür iki kişiyle olmaz. Tefekkür tek kişiyle olacak. İnsan yalnız başına kalacak, düşünecek. Kendi kendiyle düşünecek, kendi kendiyle konuşacak. O yüzden tefekkür çok kıymetli. Niçin? İnsana kendini, doğruyu hatırlatıyor. Dolayısıyla insanın kendi kendiyle kalması, kendi kendine doğruyu hatırlatması, kendi kendine nereye gittiğini, ne yaptığını hatırlatması çok kıymetli. Yani büyükler ne diyorlar? bir saatlik tefekkür 1000 yıllık ibadete değerdir diyorlar. O kadar kıymetli bir şey. Bir diğer mesele, mesela yine kendimizle ilişkimizde mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken bir şey, ölümü hatırlama meselesi. Çünkü insan doğduysa ölecek, ölmeye doğuyor insan. Ölüm hayatımızın değişmez bir gerçeği ise, biz ölmek için doğduysak ölümden kaçmamamız lazım. Ölüm düşüncesinden kaçmamamız lazım. Kaçmayacağız. Ölüm düşüncesini zihnimize, fikrimize, dilimize getireceğiz. Ölüm konuşulmuyor. Konuşulduğu zaman aman sus, konuşma, gündeme getirme.
Tadımızı kaçırma.
Tadımızı kaçırma diye bakıyoruz.
Ölümü öteliyoruz değil
evet.
mi hocam?
Ya da işte ölüm akla geldiği zaman başka bir şeyler düşünüp insan dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Hiç gerek yok. Niye? Ölüm bizim için korkulacak bir şey değil ki. He, dikkat edilecek bir şey, ona göre dikkatli yaşanması gereken bir şey. O yüzden devamlı hatırlamamız lazım. Nitekim Peygamber Efendimiz ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayın buyuruyor. Niçin? Ona göre ayağa verin kendinizi, ona göre yoldan çıkmayın, ona göre yanlış yollara sapmayın, ona göre doğru bir şekilde yaşamaya çalışın. Ölümü düşünmeyen insan her türlü hata yapabilir. Niye? Ölüm derdi yok. Ama ölüm derdi olan bir insan, öleceğine bütün ilikleriyle bilen, fark eden, bilincinde olan bir insan yanlışı kolay kolay yapamaz. Yapsa bile arkasında duramaz, yanlışını düzeltmeye çalışır. Bakıyorum şimdi insanlar korkutucu bir şekilde ölümden korkmuyorlar. Birbirlerinin hakkına girmekten korkmuyorlar. Ne olacak diyor. Ne olacak diyor. Bu inanın tüyleri diken diken edici bir şey. Geçen gün bir hadise yaşadım. Bir kişiye hakkımı helal etmiyorum sana dedi. O da görüşürüz öbür tarafta dedi. Çok basit bir şeymiş gibi. Ya nasıl görüşeceksin? Açık açık hakkını yiyorsun. Ne cesaret, ne cüret. Cesaret de değil bu, cüret. Bu neden? Bu ölümden uzaklaşmaktan. Ölümden uzaklaştıkça fikren ve söz olarak, kavli olarak ve fikri olarak ölümden uzaklaştıkça bizim ölüm korkumuz da gidiyor. Ölüm korkusu gitmemesi gereken bir şey. Ölüm korkumuz olacak. Ama bu korku iyi bir şeyler yapma anlamında olacak. Yoksa ölüm gelmesin anlamında değil. Ölüm gelecek ama gelmeden iyi bir şeyler yapayım kaygısı, korkusu olacak insan.
Ölüm var, hazırlanayım.
Ölüm var, hazırlanayım var.
Kaldı ki Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor. Diyor ki oğul diyor, herkesin diyor bu kaçıp korktuğu ölüm diyor, aslında herkesin kendi rengindedir diyor.
Evet.
Sen diyor nasıl güzel yaşarsan diyor ölüm diyor senin için lokum helva gibi gelir diyor. Kötü yaşarsan o yüzden kötü olduğun için diyor ölümden de korkarsın diyor.
Dolayısıyla insanın kendiyle ilişkisinde bir, kendiyle baş başa kalıp ne yaptığını, nereye gittiğini düşünmesi çok önemli. Ölümü düşünmesi çok önemli. Yani sonunda yol buraya çıkıyor. Yol buraya çıkarken ben bunu gündeme getireyim, zihnime alayım ki nasıl davranmam gerektiğine dair kendime ciddi bir ayar çekeyim. Bu çok önemli bir şey.
Hocam müsaadenizle kısa bir ara vereceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla İnsan Bu programı kısa bir aranın ardından devam edecek. Kıymetli dinleyicilerimiz yeniden merhabalar. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. İnsan Bu programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugün bizlerle klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız kendimizi tanımak üzerine konuşuyor. Kendimizle ilişkilerimizi, kendimizle iletişimimizi bugün eline boyuna masaya yatırıyoruz. Bakalım programımızın ikinci bölümünde klinik psikolog Mehmet hocamız bizlerle neler paylaşacak? Buyurun hocam.
Evet, kendini tanımak üzerine durduk. Kendimizle iletişim üzerinde kısmen durduk. Kendimizle ilişkimiz meselesinin üzerinde biraz duralım isterim. Yani insan kendiyle nasıl ilişki kuruyor? Kendi kendiyle nasıl ilişki kuruyor? Kendi kendini nasıl destekliyor ya da desteklemiyor? Bu kritik bir mesele. Neyi kastediyorum bunu söylerken? Mesela insanların en çok muzdarip olduğu konulardan bir tanesi kendine güven meselesi. Çokça insan kendine güvenmiyor. Kendine güven konusunda sıkıntı yaşıyor. İnsan niçin kendine güven konusunda sıkıntı yaşar bir düşünmek lazım. Mesela danışanlarımız bize söylüyorlar. Diyorlar ki ben diyorlar kendime güvenmiyorum. Ben soruyorum. Diyorum ki en iyi arkadaşın kim? Ahmet, Ayşe, Fatma, Mehmet. Tamam, çok güzel. Ahmet'e güveniyor musun? Güveniyorum. Peki. Niye Ahmet'e güveniyorsun? Ahmet şöyle bir insandır, böyle bir insandır, sözünde durur, işte güvenilir bir insandır, arkadaşının kıymetini bilir, disiplinli bir insandır vesaire vesaire sayıyor. Peki Mehmet'e güveniyor musun? Güveniyorum. Mehmet nasıl bir insan? Şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle bir insan. Mehmet'i bütün özellikleriyle tanıyor. Ahmet'i bütün özellikleriyle tanıyor. Kendini bir anlat bana. Anlatamıyor. Anlattığı zaman da genelde eksikleri üzerinden, hataları üzerinden, yanlışları üzerinden anlatıyor. Bir insan kendini tanımazsa, kendi özelliklerini arkadaşının özellikleri kadar bilmezse, nasıl bir insan olduğuna dair, kendisi hakkında soru sorulduğunda şuna sorun, buna sorun derse, kendine dair bir içgörüsü olmazsa, kendine nasıl güvensin? İnsan tanımadığı insana güvenir mi? Mesela ben size desem ki Ali Yılmaz'a güveniyor musunuz? Örnek. Dersiniz ki Ali Yılmaz kim, ben tanımıyorum ki. Tanımadığım insan nasıl güveneyim? Aynı şey kendimiz için de geçerli. Ali Yılmaz'ı tanımadığım için güvenemiyorsam Mehmet Dinç'i de tanımıyorsam Mehmet Dinç'e de güvenemem. Süleyman Ragıp Yazıcılar'ı da tanımıyorsam Süleyman Ragıp Yazıcılar'a da güvenemem. Niçin? İnsan tanımadığı insan nasıl güvensin? Tanımıyor. Yani iyi midir, kötü müdür, doğru mudur, yanlış mıdır, güvenilir mi, güvenilmez mi bilmiyor. Dolayısıyla arkadaşlarımızı düşündüğümüz kadar kendimizi düşünmüyoruz. Arkadaşlarımızı tanıdığımız kadar kendimizi tanımıyoruz. Arkadaşlarımıza emek verdiğimiz kadar kendimize emek vermiyoruz. Gün içerisinde arkadaşlarımızın yaptığı, arkadaşlarımızla ilişkilerimizde onların verdiği tepkileri düşünüyoruz. Ama kendimizin nasıl durduğu, ne yaptığı hakkında düşünmüyoruz. Düşünüyorsak da eleştirel bir şekilde düşünüyoruz. Kendimizi desteklemeyecek şekilde, kendimizi yerecek şekilde, kendimizi dibe çekecek şekilde düşünüyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben bir konuşma yapmam gerekti. Ya da bir iş görüşmesine gittim. Konuşma esnasında bir iki dilim sürçtü, yüzüm kızardı. Ya da iş görüşmesinde bir iki yanlış cevap verdim, gerisini doğru verdim. Çıkar çıkmaz telefon açsam en iyi arkadaşıma ve desem ki yahu ben konuşmamı bitirdim ama biraz yüzüm kızardı, biraz sesim titredi gibi oldu. Ya da iş görüşmemi bitirdim, genelde doğru cevaplar verdim ama bir iki tane yanlış cevabım oldu. Böyle bir geri bildirimde bulunsam arkadaşıma, arkadaşım bana ne cevap vermesini beklerim? En iyi arkadaşım, en iyi dostum ne cevap verir? Ne dersin Süleyman Bey? Genelde destekler. Değil mi?
Evet.
Yani tutup bana şunu demesini beklemem. Ya işte hep yanlış yapıyorsun, sen hep böylesin. Niye kızardın, niye utandın, niye yanlış söyledin? Yazıklar olsun sana, kendini batırıyorsun. Böyle şey olur mu? Dese bir kere der. Bir daha diyemez çünkü ben bunu bir daha aramam. Bir daha en iyi arkadaşım olmaz o insan.
Koparırsınız ilişkiyi.
Koparırım ilişkiyi.
Bitirir o.
Tabii ki. Oradan. Tabii ki. Niçin? En iyi arkadaş ne demektir? İnsanı destekleyen demektir.
Moral veren.
Tabii moral veren, güç motive veren eden demektir. Motive eden demektir. Hatasına, kusuruna rağmen seven demektir. Peki arkadaşımdan böyle bir geri bildirimi kabul etmiyorum. Bütün ilişkimi kesmeye kadar götürüyorum. Kaç yıllık ilişkim olursa olsun. Kendime niye bunu yapıyorum? Yani bakıyorsunuz sıkıntı yaşayan, kendiyle sorun yaşayan insanların genelde yaptığı bu. Bir yanlış yaptı, hemen o yanlış biter bitmez, o konuşma biter bitmez, o iş görüşmesi biter bitmez, kendi kendine söylediği sözler hep böyle.
Bitiriyor kendini.
Kendi kendini bitiriyor.
Bir çukurun içine sokuyor ve adeta olumsuzluk yığınıyla gömüyor kendisi.
Evet. Yani bunu başkası yapsa kabul edemiyor. Ama kendi kendine çok daha fazla, çok daha acımasızca, çok daha sert bir şekilde yapıyor.
Halbuki bize bizden yakın kim var?
Yok. Ve bizi bizden daha doğru tanıyan da kimse yok. Dolayısıyla dışarıdan bir insanın yapmasını kabul etmediğimiz, yakıştıramadığımız, bütün ilişkimizi bitirmemize sebep olacak şekilde alındığımız bir meselede kendimiz aynı davranışı gösterirsek yanlış yapıyoruz demektir. Ben niye kendi kendime bu kadar yükleneyim? Bak aptalsın, bak yanlış yaptın yine, bak kötü yaptın, hep böyle yapıyorsun, senden bir şey olmaz. Sen hep hata yapıyorsun, hep rezil ediyorsun beni vesaire vesaire gibi düşünceler zihnimize gelirse, kendimizi kötü hissedersek her en ufak yanlışımızdan dolayı, kendimizi desteklemezsek, cesaretlendirmezsek, kendimizin arkasına durmazsak ne olur? Kendimizi sevmeyiz. Bir, kendimize güvenmeyiz. İki, kendimizle beraber olmaktan mutlu olmayız. Ne olur kendimizi sevmezsek, kendimizi desteklemezsek, kendimizle beraber olmaktan mutlu olmazsak başkasının hayatını yaşamaya başlarız. Ne demek? Ben kendimi sevmediğim için, kendimi desteklemediğim için, kendimle beraber yaşamak istemediğim için zihnimi ne kadar kendimden uzaklaştırırsam, kendi hayatımdan uzaklaştırırsam o kadar mutlu olacağım demek. Bunun için de ne yaparım? Bunun için de otururum, film seyrederim, dizi seyrederim, yarışma programı seyrederim, haber seyrederim, milleti seyrederim, milleti konuşurum vesaire. Niçin? Çünkü başkasının hayatı kendi hayatımdan daha keyifli geliyor bana, daha mutlu geliyor, daha doğru geliyor. Kendi hayatımdan o kadar mutsuzum ki, kendi hayatımdan o kadar uzağım ki, o kadar soğuğum ki, kendi hayatım hakkında düşünüp konuşmak, kendim hakkında düşünüp konuşmak bana zor geliyor. Niçin? Çünkü kendimi tanımıyorum, kendimi desteklemiyorum, kendimi sevmiyorum, kendi kendimle var olmaktan, kendi kendimle yaşıyor olmaktan mutlu değilim. Bu demek değil ki insan kendine aşık olsun, bir enaniyet oluşsun, kendini herkesten üstün görsün. Değil efendim, değil. Ama aynı zamanda kendi kendini devamlı aşağı çeksin, kendi kendinden nefret etsin, kendi kendinden uzak dursun, kendi kendiyle hiç ilişki kurmasın demek de değil. Yani ne bir uca gideceğiz ne öteki uca gideceğiz.
İtidali arıyoruz.
İtidal arıyoruz ve maalesef bizde bazı konular abartılıyor. Abartılan konulardan bir tanesi de kendini sevmek meselesinin yanlış olarak anlaşılması. İnsan kendini sevecek. Niçin? Allah o insanı sevmiş. Allah yaratmış, var etmiş. Milyarlarca olasılık içerisinden o insanı seçmiş. O insanı var etmiş, yok iken varlık vermiş, varlık elbisesini giydirmiş. Nimetler vermiş, akıl vermiş, iman vermiş. Allah o insanı sevmiş. Ben niye sevmeyeceğim o insanı? Haksızlık değil mi? Bir insana nasıl gereğinden fazla iltifatta, övgüde bulunup şımartırsanız, haksızlık yapmış olursanız, gereğinden fazla eleştiride bulunur, yargıda bulunursanız da o kadar haksızlık yapmış olursunuz. O nasıl adaletsizlikse bu da adaletsizlik. Dolayısıyla ben kendimle ilişkimde de böyle davranmam lazım. Kendimi ne çok havalara çıkartıp olduğumdan farklı bir insanmış gibi kendime davranmam lazım. Ne de kendimi yerin dibine sokup tamamen külliyen hata yapan bir insan gibi görmem lazım. Her yaptığı hata bir insan gibi görmem lazım. Böyle bir şey olmaz. Bu yanlıştı, bu yanlış, bu zulüm, bu haksızlık, kendimize yapılan haksızlık. İnsan nasıl başkasına yaptığı haksızlıktan mesul ise kendine yaptığı haksızlıktan da mesul. Kur'an-ı Kerim'de çokça ifade edilir, nefislerine zulmedenler buyuruyor Allah Teala. İnsanın bir günah işlemesi nefsine zulmetmesidir. Ama kendine haksızlık yapması da nefsine zulmetmesidir. Çünkü insan kendine haksızlık yaptıkça yanlış yapma imkanı ve ihtimali artacaktır. Çünkü artık ümit edilen, doğru yapması beklenen, başarılı olması beklenen bir insan yok ortada. Yerlerde sürünen hata yığını bir insan var gibi bakıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla insanın kendiyle ilişkisinde mutlaka kendine doğru bir şekilde yaklaşması lazım. Nasıl en iyi arkadaşımdan ben hakaret cümlesi işitmek istemiyorsam, ağır, yapıcı olmayan, yıkıcı eleştiri cümleleri duymak istemiyorsam, küçük hatalarıma takılıp onları büyütüp gözüme sokan bir ilişki beklemiyorsam, kendimden de bunu beklemeyeceğim. Kendime de çok ağır yıkıcı eleştirilerde bulunmayacağım. Kendimin de küçük hatalarını gözümde büyütüp büyütüp gözüme sokmayacağım. Kendimi de bir hiç gibi kendime göstermeyeceğim. En iyi arkadaşım bunu yaptığında nasıl ilişkimi kopartıyorsam, kendimle de ilişkimi kopartmak zorunda kalabilirim. Ama kendimle ilişkimi kopartamam, ben böyle varım. O yüzden ne oluyor işte demin bahsettiğimiz insanın kendinden kaçması söz konusu oluyor. Kendimizden kaçmamıza, başkalarının hayatını dikizlememize hiç gerek yok. Yani dizi seyretmek Allah aşkına nedir? Başkasının hayatını dikizliyorsunuz. Nasıl yaşamış, ne olmuş, ne gitmiş? Ne yapacağım ben başkasının hayatını yaşayarak? Benim hayatımda ne oluyor? Benim başkasının hayatını ne kadar uzun saatler, süreler seyredersem seyredeyim, değiştirebileceğim, düzeltebileceğim bir şey yok. Ama kendi hayatımı yaşarsam, kendi hayatımı düzeltirsem, kendi hayatımı toparlarsam çokça mesafe kat etmem mümkün. Ama başkasının hayatını değil, kendi hayatımı tercih etmem için de kendi hayatımı sevmem gerekiyor. Kendi hayatımı sevmem için de kendimi sevmem, kendimle alakalı fikrimi netleştirmem, doğrultmam gerekiyor. Kendimle alakalı zihnindeki altyapıyı düzeltmem gerekiyor. Bu da tabii biraz emek istiyor. Yani insanın bu konuda farkındalığının artmış olması gerekiyor. Bu konuda neler yapılabilir? Bir defa insan kendinde sahip olduğu özellikleri bir kenara yazabilir. Yani ben de artı olarak gördüğüm, iyi olarak gördüğüm hangi özellikler var? Bunları bir yazayım. İkinci olarak eksi olarak gördüğüm hangi özellikler var? Bunları bir yazayım. Ama insan değişir. İnsan bazı zamanlar farklı farklı tepkiler verir. Dolayısıyla o yazdığım kağıdı yazıp bırakmayayım. Alayım cebime koyayım. Gün içerisinde, hafta içerisinde, ay içerisinde kendimle alakalı yeni bir şey gördüm. Hemen yazayım. Bende şöyle bir özellik de varmış. Mesela bir tane danışanım yurt dışına çıktı. 6 ay kadar kaldı, sonra izne geldi buraya. Tekrar dönmek üzere. Hemen randevu almış geldi. Dedim ki ona, hayatında ilk kez gittin, yurt dışında yaşadın. 6 ay süreli orada kaldın. Kendinle alakalı ne öğrendin dedim. Şöyle bir durdu. O şöyle bir şey bekliyordu. Gittiğin ülke nasıl? Ne oldu? İşte insanlar nasıl yaşıyorlar? Bana ne?
Siz ezberini bozmuşsunuz Mehmet Hocam.
Ama şimdi bana lazım değil ki. Ben turist rehberi aramıyorum ki. Ben arasam o ülkeyle alakalı özellikleri internetten bakarım. Onunla ilgili kitaplardan bakarım. Fazlası bana lazım da olan var. Değil. Fazlası da vardır. Bana lazım olan o tecrübe, ona kendiyle alakalı ne öğretmiş? Çünkü hep burada bildiği bir insan vardı. Bir de bambaşka bir yerde, bambaşka bir varoluşla var oldu. O ona ne öğretti? Her bizim varoluşumuz, her tecrübemiz bize kendimizle alakalı bir şey öğretmeli, bir şey söylemeli. Yaşımız bir şey söylemeli bize. Ben örnek veriyorum, 30 yaşındaydım, 31 yaşına geldim. Bu bir senelik yolculuk bana kendimle alakalı ne öğretti? İlla fiziksel yolculuk olacak diye bir şey değil. Zamansal yolculuk da bir şey öğretir. Yaşlanmak diyorlar. Yaşlanmak insana görgü gösterir. Gün görmek diyorlar. Gün görmek insana görgü verir, bilgelik verir, tecrübe verir diye bakılıyor.
Pişer insan.
Tabii.
Tecrübe sahibi olur.
Tabii. Dolayısıyla bu bir sene bana ne öğretti kendimle alakalı? Şu yolculuk bana kendimle alakalı ne öğretti? İnsanın yazması lazım. Kendini keşfetmek bitmeyen bir süreçtir. Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır var ya. Hep aramaya devam etmemiz lazım kendimizi. Çünkü nihai hedef o, kendini bilme meselesi. Kendini bilen Rabbini bilir. Ölçü o. Kendimi bileceğim ben. O yüzden işte yazıyorum. Artılarımı, eksilerimi yazıyorum. Süreç içerisinde de onu dolduruyorum. Ama aynı zamanda dikkat etmem gereken bir şey daha var. Beni tanıdığını bildiğim insanlara da soracağım. Beni nasıl tanıyorsun? Beni nasıl bilirsin? Bu da önemli bir şey. Ve onların dediklerine göre artılarımı, eksilerimi tekrar gözden geçireceğim ama hemen kabul etmeyeceğim. Yani bu beni nasıl bildiğiyle alakalı söyledikleri bir iddiadır. İspat etmesini bekleyeceğim. İspat edeceğim. Kendime de bunu söyleyeceğim ama. Yani sen çok çekingen bir insansın. İspat et bakayım, nerede çekingenim? Sen çok sessiz bir insansın. İspat et bakayım, nereden çok sessizim? İnsanlar kendileriyle alakalı bir yargıyı kabul ediyorlar. Genelleştirip sanki bütün hayatını öyleymiş gibi kendilerine davranıyorlar. Mesela diyor ki ben özgüveni düşük bir insanım. Peki ispat et bakalım, nereden özgüveni düşük bir insansın? Yeni karşılaştığım insanlarla konuşmaya başlamakta güçlük çekiyorum. Ha, o zaman sen peki konuşmaya başladıktan sonra ilişki devam ediyor mu? Ediyor. Bildiğin insanlarla kendilerini güzel ifade edebiliyorsun, ediyorsun. Bir ihtiyacını insanlarla ilişkilerinde görebiliyor musun? Görüyorsun. Demek ki özgüveni düşük bir insan değilsin. Sendeki problem ne? Yeni tanıştığın insanlarla ilişkiyi kurup başlatmakta sorun yaşıyorsun. Bu. Özgüveni düşük bambaşka bir şey. Yeni tanıştığı insanlarla insanın ilişkiyi başlatmakta zorlanması bambaşka bir şey. Bu çok genel bir şey. Özgüveni düşük olması, yeni tanıştığı insanlarla ilişkiyi başlatmakta zorlanma çok küçücük bir şey. Küçücük bir şeyi genel bir şey haline getirip kendimi silemem ben.
Bu İnsansız haksızlık olmam oluyor zaten.
Haksızlık oluyor.
Kendimize yaptığımız en büyük haksızlıklardan
evet.
biri de bu.
Evet. Ve genelde insanlar böyle yapıyorlar. Küçücük bir hatasını, küçücük bir eksikliğini gözünde büyütüyor. Külli bir hataymış. Hayatın her alanında sanki öyleymiş gibi yapıyor. Dolayısıyla bu da bir hata. O yüzden kendime de sorduğumda, çevrende beni yakinen tanıyan insanlara da sorduğumda artımı ve eksimi ispatlamasını bekleyeceğim. Nereden böyle düşünüyorsun? İkna et beni. Hemen almayacağım. Annem bana diyor ki tembelsin. Bütün anneler tembelsin diyebilir. Çünkü çocuklarını kendi beklentisine göre şekillendiriyor. Onun tembellik algılayışı, benim tembellik algılayışım bambaşka olabilir. O yüzden anneciğim sen bana tembelsin diyorsun ama bir anlat bakayım ben neden tembelim, neden böyle düşünüyorsun? Bir davranışımdan dolayı bana külli bir hüküm veriyorsan yanlış yapıyorsun. Ona da söyleyeceğim bunu, kabul etmeyeceğim. Dolayısıyla ne oldu? Bir çerçeve oluşturdum. Yani kendimle alakalı doğrular, kendimle alakalı yanlışlar, kendimle alakalı artılar, kendimle alakalı eksiler. Bir çerçeve oluşturdum. Ondan sonra yapmam gereken şu. Artılarımı nasıl muhafaza edebilirim, nasıl artırabilirim? Eksilerimi nasıl azaltabilirim, nasıl artıya çevirebilirim? Bunun mücadelesini taşıyacağım. Hayat insanın kendini yontma sürecidir. Kendini şekillendirme sürecidir. İnsanın kendini cennete hazırlama sürecidir. Biz öldüğümüzde cennete gidelim istiyoruz değil mi? Cennete kusurla hatayla gidilmez. O yüzden kusurlarımızı, hatalarımızı dünyada ne kadar yontarsak cennete o kadar hazır hale geliriz. Bakacağız kendimize, benim hatalarım, kusurlarım neler? Onları mümkün olduğu kadar yontmaya, düzeltmeye, gidermeye çalışacağız. Ama bunun için böyle bir derdi taşımamız lazım. Yani bir marangoza bir sandalye koydunuz, bıraktınız. Adam niye bıraktığınızı bilmiyor. Öyle de bir tane sandalye var. Ne olacak bu? Öyle koyduk. Değil. Evet. Neresi yapılacaksa, neresi düzeltilecekse onu söylemek, tespit etmek lazım. Öbür türlü yıllarca durur orada da hiçbir şey olmaz. Kendi kendine olgunlaşmıyor bazı şeyler. İnsan karpuz değil durup dururken kendi kendine olgunlaşsın. Böyle bir mücadele istiyor. Böyle bir farkındalık istiyor. O yüzden kendimizle ilişkimizde kendimizi fark etmemiz, kendimizi tanımamız, kendimizi tamamlamaya çalışmamız çok önemli. Ama bunun için kendimizle yalnız kalmamız, kendimizle beraber olmaktan keyif almamız, kendimize karşı dürüst ve destekleyici olmamız çok önemli. Bir diğer mesele de kendimizi aşağı çekmememiz, kendimizi acımasızca eleştirmememiz ve kendimize haksızlık yapmamamız çok önemli. Bunlara dikkat edersek kendimizle olan durumumuzu bayağı bir toparlamış, bir noktaya getirmiş oluruz.
Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir program oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla bu hafta kendimiz üzerine konuştuk. Çok keyifli, güzel bir program oldu. Kendisiyle kavgalı olanlara, kendisini az tanıyanlara, kendisiyle ilgili derdi olanlara bu programın kaydını internet üzerinden dinlemelerini tavsiye ederiz. erkamradyo.com sitesi üzerinden insan bu programının arşivinden programımızın tekrarına ulaşabilirsiniz. Hepinize hayırlar diliyoruz, muhabbetler diliyoruz. Hepiniz hayırla kalınız.